Ayrım 12.
Sonbaharda. Akşam olmak üzereydi. Arabacılardan ve yolculardan oluşan kalabalık bir topluluk, Tihon amcanın meyhanesinde oturuyorlardı. Islak rüzgarla yüzlerini kamçılayan bir sonbahar sağanağı yüzünden sığınmışlardı buraya. Sırılsıklam olmuş yorgun yolcular, rüzgarın sesini dinliyor, duvarın dibindeki banklarda uyukluyorlardı. Sıkıntı yüzlerinden okunuyordu. Yüzü çiçek bozuğu bir adam kucağındaki akordeonu mekanik biçimde bir çalıyor bir duruyordu. Meyhane kapısının dışında yağmur damlaları neredeyse sönmek üzere olan çirkin fenerin üzerine sıçrayıp duruyordu. Rüzgar kurt gibi uluyor, zincirini kapıdan koparıp kurtarmak ister gibi acı acı havlıyordu. Bahçeden atların kişnemeleri, nalların çamurda çıkardığı sesler duyuluyordu. Hava rutubetli ve soğuktu. Şişman suratlı, küçük uykulu gözleri içe gömük, uzun boylu bir köylü olan Tihon amca tezgahın arkasında oturuyordu. Önünde tezgahın diğer tarafından ise 40 yaşlarında kirliliğine, eski püskülüğüne karşın bir zamanlar iyi olduğu anlaşılan giysiler içinde bir adam duruyordu. Üzerinde çamura bulanmış, kırış kırış ince bir pardesü, pamuklu bir pantolon ve çıplak ayaklarına geçirdiği galoşlar vardı. Başı ince dirsekleri ve ceplerine soktuğu elleri titriyordu. Sıska vücudu zaman zaman yabani yüzünden lastik galoşlarına kadar kasılıyordu. "Allah aşkına," dedi Tihon'a, kulak tırmalayan çatlak sesiyle. "Bana bir içki ver, ufacık bir tane, oradaki bardakla. Hesabıma yazabilirsin." "Tabii eminim yazabilirim. Burası düşkünlerden geçilmiyor zaten." Ayyaş Tihon'a aşağılayarak ve nefretle baktı. Ona kalsa Tihon'u oracıkta o an öldürebilirdi. "Anlamıyorsun değil mi seni eşek, seni mankafalı herif? Sizin köylülerin deyişiyle ruhumun ta derinliğinden sana yalvaran aslında ben değilim. Hastalığım süründürüyor beni. Bunu göremiyorsun değil mi?" "Görecek bir şey yok. Defol buradan." "Anlamalısın. Şu anda bir içki içmezsem, arzumu dindiremezsem gözümü kırpmadan suç işleyebilirim. Tanrı'nın adını veriyorum bak, yapabilirim. Seni piç kurusu, asırlardır bu lanet olası meyhanede sarhoşlara içki veriyorsun. Bugüne kadar bu insanların ne halde olduğunu hiç düşünmediğini mi söylüyorsun bana? Onlar hasta. Vodkalarını verdiğin sürece onları zincire vurabilir, öldüresiye dövebilirsin. Sana yalvarıyorum, insaf dileniyorum. Bak kendimi yerin dibine geçiriyorum. Tanrım nasıl da küçük düşürüyorum kendimi." Ayyaş başını sallayarak yere tükürdü. "Bana para ver, o zaman vodkanı içebilirsin," dedi Tihon. "Parayı nereden bulayım? Bütün paramı içe içe bitirdim zaten. Elimde kalan tek şey şu pardesü. Onu da veremem çünkü içimde başka bir şey yok. Şapkamı ister misin?" Ayyaş Tihon'a dikişleri sökülmüş, kimi yerinden astarı gözüken fötr şapkasını uzattı. Tihon şapkayı aldı, şöyle bir baktıktan sonra geri uzattı ve başını salladı. "Bedava bile versen almam bunu," dedi. "Bir boka benzemiyor." "Beğenmedin mi? Peki o zaman bir içki ver, borcum olsun. Beşliği şehirden döndüğümde öderim. Haram olsun, haram." "Beni kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Ne biçim adamsın sen? Nereden geldin ki buraya?" "Bir içki istiyorum. Ben değil, hastalığım istiyor. Anlamıyor musun?" "Neden benim başımı ağrıtıyorsun? Dışarısı senin gibi beş para etmez adamlarla dolu. Git onlardan İsa aşkına bir içki iste. Benim İsa aşkına vereceğim tek şey ekmek. Seni domuz herif." "Sen onları yolabilirsin, o zavallı piç kurularını. Ama ben, kusura bakma, onların paralarını alamam. Ben böyle bir şey yapamam." Ayyaş aniden durdu. Yüzü kıpkırmızı oldu ve yolculara döndü. "Bu da bir fikir. Hepiniz Hristiyansınız. Bir beşlik feda eder misiniz benim için? Yalvarıyorum size, hastayım." "Su iç," dedi gülerek suratı çiçek bozuğu olan ufak tefek adam. Ayyaş utandı. Öksürmeye başladı, sonra sustu. Birkaç dakika sonra Tihon'a yeniden yalvarmaya başladı. Sonra da gözyaşlarına boğulup bir bardak vodkaya karşılık ıslak pardesüsünü vermek istedi. Karanlıkta kimse gözyaşlarını görmüyordu. Üstelik yolcuların arasında onu çıplak görmek istemeyen kadınlar olduğu için pardesüsünü kimse almak istemiyordu. "Ne yapacağım şimdi ben?" diye sessizce söylendi Ayyaş, umutsuzluk içinde. "Ne yapacağım? Bir içki içmem gerek, yoksa bir suç işleyebilirim, hatta intihara bile kalkışabilirim. Ne yapacağım şimdi ben?" bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Posta arabası zillerini çalarak yanaştı meyhanenin önüne. Sırılsıklam olmuş postacı içeri girdi. Bir bardak vodka içti, sonra da çıkıp gitti. Posta arabası yeniden yola koyuldu. ''Sana verebileceğim bir şeyim var, altından.'' dedi Ayyaş. Tihon'a bembeyaz kesilmiş bir yüzle, ''Evet, vereceğim, öyle olsun. Bu alçakça hareketi yapacağım çünkü kendimde değilim. Mahkemeye çıkarılacak olsam bile suçsuz bulunurdum. Al bunu ama bir şartla. Döndüğümde bana geri vereceksin. Tanıklar önünde veriyorum sana bunu.'' Adam ıslak elini pardesüsünün cebine soktu ve altın bir madalyon çıkardı. Madalyonun kapağını açtı ve bir süre içindeki resme baktı. ''Resmi çıkaracağım ama koyabileceğim bir yerim yok ki. Sırılsıklamım. Kahretsin, resim de kalsın. Ama tek şartla sevgili dostum. Sakın bu yüze değmesin parmakların. Yalvarıyorum sevgili dostum. Sana bu kadar kaba davrandığım için özür dilerim. Ağzımdan çıkan sözler için. Aptalın tekiyim ben. Ne olur değmesin parmakların ona ve bakma da.'' Tihon madalyonu aldı, şöyle bir inceleyip cebine koydu. ''Çalıntı mallar.'' dedi ve bir bardak doldurdu. ''Peki, al iç bakalım.'' Ayyaş bardağı eline aldı. Gözleri parladı. Sarhoş, uykulu gözlerinin parlayabildiği kadar. Sonra içti. Hissederek içti. Sarsıla sarsıla içti. Sonra içinde resim olan madalyonu da içmiş olarak gözlerini utanç içinde yere indirdi ve bir köşeye gitti. Orada bir banka çöktü. Yolcuların yanına kıvrılıp gözlerini yumdu. Sessizlik ve hareketsizlik içinde bir yarım saat geçti. Yalnızca sonbaharın rapsodisini bacadan içeri üfleyen rüzgar uluyordu. Kadın yolcular dua ediyor ve geceyi geçirmek için sessizce bankların altına sokuluyorlardı. Tihon madalyonu açtı ve altın çerçeveden meyhaneye, Tihon'a ve şişelere gülümseyen kadının yüzüne baktı. Bir arabanın gıcırtıları duyuldu. Bir çıngırak sesi. Daha sonra da çamurda yürüyen çizmelerin tok sesleri geldi. Keçi sakallı, kısa boylu bir köylü koşarak içeri girdi. Sırılsıklamdı ve üzerinde çamurlanmış uzun, koyun derisinden yapılmış bir palto vardı. ''Al bakalım.'' diye bağırdı elindeki beşliği barın üzerine çarparak. ''Bir bardak Madeira şarabı, iyice doldur.'' Tek ayağının üzerinde yampiri bir dönüşle gözlerini meyhanedeki insanların üzerinde dolaştırdı. ''Sizi süt kuzuları, şekerden misiniz, yağmurda erir misiniz? Sizi ah zavallı korkak yaratıklar, şuradaki kuru üzümde kim ola?'' Ayyaş'a yanaşıp yüzüne baktı. ''Aman tanrım, efendimiz.'' dedi. ''Semyon Sergeyeviç, tanrı aşkına böyle bir meyhanede bu halde ne işiniz var sizin? Ne yapıyorsunuz? Zavallı, kederli bir şehit işte.'' Bey köylüye baktı ve koluyla yüzünü kapadı. Köylü içini çekti, başını salladı ve umutsuzlukla kollarını kaldırıp indirerek içkisini bitirmek için bara döndü. ''O bizim çalıştığımız toprakların sahibiydi.'' diye fısıldadı. Tihon'a başıyla düşkün adamı işaret ederek. ''Semyon Sergeyeviç. Ona bir de şimdi bak, şu haline bak, şuraya bak. İçki insanı ne hale getiriyor?'' Köylü kalan içkisini bir yudumda boğazından yuvarladı. Koluyla ağzını silip devam etti. ''Ben onun köylüsüyüm. Buraya, Ahtilovka'ya 4000 verst uzakta. Benim ana babam onun babasının köleleriydi. Üzücü değil mi? Efendim olağanüstü bir beyefendiydi. Dışarıda gördüğün şu atı bana o verdi. Şu kaderin işine bak.'' Arabacılar ve yolcular köylünün etrafında toplanmaya başladılar. Köylü sonbaharın seslerini bastıran alçak bir sesle onlara öyküyü anlattı. Semyon Sergeyeviç gözlerini yummuş aynı köşede oturuyor, kendi kendine mırıldanıyordu. Konuşulanları o da dinliyordu. ''Bu olanlar hep zaaflarından.'' diye anlatıyordu köylü el kol hareketleriyle. ''İyi yaşamanın da aşırısı var. Zengin bir beyefendiydi. Bütün bölgede sözü geçerdi. Yiyecek içecek gırla. Kim bilir kaç kere geçmiştir bu meyhanenin önünden, arabasında onu görmüş olmalısınız. Zengindi. Bundan 5 yıl önce bir Mavna'yla Mikişinski'den geçiyordu ve Mavnacı'ya beşlik yerine tam 1 ruble verdi. Başına gelen bu felaket o kadar saçma ki, büyük kısmı bir kadın yüzünden. Sırılsıklam aşık oldu, şehirden bir kadına. Ama tüyleri pırıl pırıl bir atmacaya aşık olmadı ne yazık ki. Bana sorarsanız siyah bir kargaydı aşık olduğu kadın. Bu lanet kadının adı Maria Yegorovna'ydı. Garip bir de soyadı vardı. Telaffuz etmesi bile zor. Onu seviyordu ve evlenme teklif etti. Ve rivayet odur ki kadın da kabul etmiş. Efendimiz herhangi biri değil ki, aklı başında, bir eli yağda, bir eli balda bir adamdı. Sonra bir gece, iyi hatırlıyorum, bahçede yürüyorum. Onlar bir bankta oturmuş öpüşüyorlar. Efendim kadını bir öpüyor, o engerekli yılan ona iki öpücükle karşılık veriyor. Efendim elini öpüyor ve o kızarıyor. Sonra efendim sımsıkı sarılıyor, o da seni seviyorum Semyon diyor. Ve Semyon da büyülenmiş, mutluluktan aptallaşmış bir halde dolaşıyor. Bir ruble ona, iki ruble buna dağıtıp duruyor. Bana da şu dışarıdaki atı verdi. Öyle mutluydu ki herkesin borçlarını sildi. Sonra düğün geldi çattı. Evlendiler, her şey iyi güzel. Herkesin yemeğe oturduğu sırada kadın kalkıp arabayla kentteki avukat sevgilisine kaçtı. Nikahtan hemen sonra, pis fahişe. Heyecan doruktayken. Efendim aklını kaçırdı, içmeye başladı. Ona bir bakın şimdi. Aklını yitirmiş gibi. O fahişeyi düşünerek savrulup duruyor. Eminim bir an yüzünü görebilmek için şehre gidiyordur şimdi. Ama bir başka şey daha var. Size onu gerçekten felakete sürükleyen esas şeyi anlatayım. Kayınbiraderi, kız kardeşinin kocası, efendim kayınbiraderinin bankadan 30 bin ruble alabilmesi için kendini kefil gösterdi. Bu alçak kayınbiraderinin taştan bile su çıkarmayı bilen bir uyanık olduğu söyleniyor. Kayınbirader yan gelip yatarken efendimiz 30 binin tamamını ödemek zorunda kaldı. İşte şimdi de ahmaklığının cezasını çekiyor. Karısı avukat sevgilisinden çocuklar doğurdu. Kayınbiraderi Poltava yakınlarında bir mülk edindi. Efendimiz ise bir serseri gibi o meyhane senin, bu meyhane benim dolaşıp feryadına ortak ediyor bizi. Kaybettim sevgili kardeşlerim insanlara olan inancımı. Hiç kimse yok. Nasıl söyleyeyim inanabileceğim? Acizlik bu, başka bir şey değil. Hepimizin derdi var. Biz ne yapalım? Biz de mi içmeye başlayalım yani? Ordudayken bir onbaşı vardı. Karısı okul müdürünü güpegündüz eve alıyordu. Kocasının bütün parasını içkiye yatırıyordu. Onbaşı da sırıtarak dolaşıyordu etrafta. Tek etkisi biraz kilo kaybetmesi oldu. Tanrı herkese o tür bir güç vermiyor dedi Tihon. Evet, herkesin gücü farklı, doğru. Köylü uzun uzun anlattı durdu. Sustuğunda bütün meyhane sessizliğe gömülmüştü. Baksana sen, nasılsın? Bahtsız adam, al iç bakalım dedi Tihon Ayyaş'a dönerek. Efendi bara gelip büyük bir hazla içti vodkasını. Bir saniyeliğine versene şu madalyonu diye fısıldadı Tihon'a. Bir kez bakacağım, sonra sana geri vereceğim. Tihon somurttu ama ağzını açmadı. Madalyonu adama uzattı. Çiçek bozuğu suratlı adam şöyle bir iç çekti, başını salladı ve o da bir vodka istedi. Bir içki daha için efendimiz. Yaşam vodkasız da güzel ama vodkayla daha da güzel. Vodkayla keder bile keder değil. Al iç şunu. Beşinci bardaktan sonra adam köşesine gidip oturdu. Madalyonu açtı ve buğulu sarhoş gözlerle sevdiği yüzü aradı. Ama yüz gitmişti. Tihon madalyonu açtığında resim düşmüştü. Fener son bir kez parlayıp söndü. Köşede bir kadın hezeyan içinde sayıklıyordu. Suratı çiçek bozuğu olan adam yüksek sesle dua ederek bir bankın üzerine uzandı. Bir başka yolcu girdi içeri. Yağmur yağdıkça yağıyordu. Hava da soğudukça soğudu. Bu habis karanlık sonbaharın sonu gelmeyecekmiş gibiydi. Adam madalyona bakıyor, kadının yüzünü arıyordu. Mum söndü. İlkbahar, neredesin? Çeviren Ayşenur Güvenir. Budilnik, sayı 37, 1883.